Ayrım 20.
Nerede, hangi şartlar içinde bulunulursa bulunulsun, talimnamenin kılı kılına uygulanmasını isterdi. Selahattin kendini toplayıp hazır ola geldi. Cemil mi dediniz? Komutan gözlerini kısarak biraz düşündü. Ben bu adı nereden duydum? Durun. Tamam, Von Kress Bey'den. Kara Cehennem'in Almancasını söylemişti. Siz bir ara kurs için Almanya'ya da gittiniz. Evet efendim. En son bulunduğunuz cephe Filistin efendim. En sonunda 7. Ordu. Mustafa Kemal Paşa'yla. Evet. Bekir Sami Bey Cemil'i tepeden tırnağa süzdü. Ayrıldınız mı ordudan? Hayır efendim. Ya nedir? Cemil başından geçenleri anlatmaya başladı. Geçin şöyle oturun. Oturun da anlatın. Yoksa rahat dinleyemem. Cemil sözlerini şöyle bitirdi. Barınma evinde İsmail Bey ile konuştuk. Belki bir işe yararız dedik. Bekir Sami Bey gerisini bekledi. Cemil'in sözünü bitirdiğini anlayınca güldü. İyi etmişsiniz. Tam sırasında demişsiniz. Burada tanıdıklarınız var mı? İşe yarar yaramaz diye ayırmadan düşüneceksiniz. Bu sıra odundan adam aradığımız sıradır. Çavuş, onbaşı, topçu, atlı, yedek, gedikli ne olursa olsun. Patriotla İsmail Akan'ın dostu olduğunuzdan belki teşkilat-ı mahsusacıları da bilirsiniz. Evet efendim, eğer size rastlamasaydım Çerkez Reşit Bey'in köyüne kadar gidecektim. Tamam, biz Reşit Bey'e birini yolladık. Neredeyse ya kendisi gelir ya da bir haber gönderir. Eğer kendisi gelmez de bizden birinin gitmesi gerekirse bir koşu emredersiniz. Gider görür, arkamızdan hemen Balıkesir'e yetişirsiniz. Şimdilik Selahattin Bey ile aranızda bir iş bölümü yapın. Önümüzde çok vaktimiz olacak konuşmaya. Yorgun yorgun gülümsedi. Ölümden aman bulursak. Albay Bekir Sami Bey'in üstün değerli, büyük bir komutan olmadığı ilk görüşmede anlaşılıyordu. Ama belli ki mertti, cesurdu. Meşrutiyetten beri birçoklarının kendilerini kaptırdıkları, ne pahasına olursa olsun rütbe alma hırsını yenmiş insandı. Saçsız kafası, dik bıyıkları, tıknaz gövdesiyle erlerin görür görmez baba adam dedikleri savaş subaylarındandı. Irak'ta, Kafkasya'da bulunmuş, aldığı ödevleri, üslerini de, aslarını da memnun ederek başarmıştı. Cemil, Selahattin'in çalıştığı bitişik odaya geçti. Arkasına dönerek göbeğine bağlı tabancasını çıkardı. ''Ne yapıyorsun Cemil?'' ''Hiç, tabancamı belime bağlıyorum.'' ''Göster bakayım nasıl bir şey?'' Selahattin kocaman parabellumu görünce uzun bir ıslık öttürdü. ''Parabelluma, dağ topu gibi maşallah. Dur yahu nedir o?'' ''Belime bağlıyorum. Neden şaştın?'' ''Böyle bir silah ceketin altına saklanır mı? Ya ne halt edeyim? Kılığıma baksana.'' ''Kılığında ne var? Yarı asker, yarı başı bozuk. Tam bu zamanın üniforması. Palaskan yok mu senin?'' ''Yok. Dur öyleyse.'' Selahattin hemen dışarı çıktı. Biraz sonra az kullanılmış bir palaskayla geri döndü. ''Bağla şunu, dün gözüme ilişti, duvarda asılı kalmış. Bu zamanda böyle bir silahı adam hiç ceketinin altında saklar mı? Belimize takacağız ki düşmanların dudakları çatlasın.'' Cemil kılıfı taktıktan sonra palaskayı beline bağladı. Silahını el alışkanlığıyla öne doğru çekti. Aylardan beri ilk defa rahatlamış, başı bozukluğun bir türlü alışamadığı çapaçulluğundan kurtulmuştu. Bitişikteki Bekir Sami Bey bir şeyler yazdırıyordu. Cemil biraz dinledi. Selahattin'e göz kırparak duyulacağını aldırmadan dikedik sordu. ''Söyle bakalım Salah oğlum, ne alıp satıyor senin albay buralarda?'' Selahattin, cehennem yüzbaşının gerçek değerlerine inanmadığı, üstlere metelik vermediğini biliyordu. Telaşla elini salladı. Hay Allah belanı versin, yavaş. Yavaş neymiş, ne kötülük var bu soruda? Başlarım çenenden. İyidir albayım, yamandır. Bunca paşanın içinde kolorduya neden bunu seçtiler? Neden? İçine düştüğümüz rezilliğin hakkından belki gelir diye. Durum bildiğin gibi değil arkadaş. Dağıldık ki kül ufak olduk. Sil yeniden başla derler ya, bizim başımıza gelen daha çapraşık. Ne silgi kalmış, ne silinecek kara tahta. Yoktan başlayacağız. İstanbul'u gözlerinle gördün. Koca Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde çingen çalıyor, kürt oynuyor. Bence ortada iki ümit kıvılcımı var. Biri, kötü Yunan'ın İzmir'e çıkarak başından büyük işe sıvanması, ikincisi, ordu müfettişliğiyle Samsun'a giden Mustafa Kemal. Ortada ordu olmayınca Mustafa Kemal ne yapabilir? Orasını bilmem ama bir şey yapılabilirse bunu başka hiç kimse Mustafa Kemal'den daha iyi yapamaz. İstanbul'da da birçokları böyle diyor ama ben hiç ummuyorum. Neden? İzmir'i kurtarmak için Samsun'a çıkmak bana biraz sapa geliyor. Mustafa Kemal kestirmesi bu demişse bence yanılmış. Hüner gösterecek adam ya İstanbul'da kalırdı ya da senin albayın yerine buraya gelirdi. Şaka eden bir çocuk gibi yürekten güldü. Ben konuşuyorum, sen de avanak avanak dinliyorsun. Bizim o kadarını aklımız mı erer? Belki İzmir'e giden en kestirme yol Samsun'dan geçiyordur. Şimdi bunu bırakalım da burada ne yapacağız onu anlayalım. Genel durum şu. Millet savaştan yılgın. Vuruşalım demiyor musun? Anasına sövmüşsün gibi sırt arıyor. Yedek subaylardan yarısı evlerine kapanmış, yarısı ekmek parası derdine düşmüş. Bizimkilerin çoğu hasta, sakat. Sağlamları daha yenilginin şaşkınlığından kurtulamadı. Kala kala, bir avuç senin gibi bizim aklımız ermez diyen subayla gözünü budaktan sakınmaz deli aydın kaldı. Gerisi asker kaçağı, çapulcu, kısacası eşkıya dediğimiz rezil sürüsü. İttihatçılar? Ha, o başka. İttihatçıların dönemeyenleri bu yenilgiden sorumlu sayıyorlar kendilerini. Onlar elde bir. Buraya gelir gelmez sen de, biz de neden Çerkez Reşit Bey'i aradık? İster istemez bizdendir diye. Ama bunun bir çürük yönü var. Milletin önüne iddiaçı olarak çıkamıyorsun. Senin anlayacağın bu sıra cambazlık sırası. Biraz kaypak olacaksın, biraz gözbağcı, biraz da kıyıcı. Çünkü bir işe sıvanabileceksen hergele takımıyla sıvanacaksın, hiç değil şimdilik. Seni görünce neden o kadar sevindiğimi anladın mı? Höst edepsiz, bu nasıl laf? Hergele mayasıyla yoğurt tutturacak düzenbaz ben miyim? Keşke olsan. Sen nerede, düzenbazlık nerede? Kendini övüyorsan bana sökmez cehennem. Başımıza toplayacağımız serserileri bakalım nasıl çekip çevireceğiz. Cehennemin toprağı yırtıp yeryüzüne sıçrayacağı zamandır. Bir zaman Yakup Cemil'in yaptığı işi yapacağız ama onun gibi avanakça değil. Rahmetli subaylıktan çok Külhan Beyliğe yakındı. Mayasında kopukluk vardı. Kabadayılığı geçici yapmıyordu. Külhan Beylik ederken rahatlıyordu. Sen subay doğmuşlardansın. Arada bir üstleri küçümsemen, aslarla işli dışlı olman sende sahici savaş subaylığının belirtisidir. Evet, sana iyi kötü bir filinte uyduralım. Şimdilik omuzla. İleride daha işe yararlısıyla değiştiririz. Bir de at ister. Topun lafı hiç mi yok? Top sonraki mesele. Şimdiki işimiz bildiğin eşkıyalık. Boşuna somurtma, beni kandıramazsın. Kaç aydan beri can sıkıntısından kim bilir nasıl bunaldın. Sinirlerin paslanmıştır. Hoplayıp sıçramaya can attığının farkındayım. Çetecilik tam arayıp da bulamadığın oyun. İşte meydan, işte şeytan. Beğendiğin gibi finkat. Bir şey hatırlamış gibi gülümseyerek daldı. Aklında mı? Edirne'de, ikinci ordu manevralarında, tabancayla tüfekle atış numaraları yaptındı. Geç yahu, çocukluk. Aklıma geldikçe utanıyorum. Ne demişti Mahmut Şevket Paşa? Oğlum, aferin sana. Orduya yanlış gelmişsin. Senin yerin cambazhane, demedi miydi? Az mı güldünüzdü alçaklar, beni ortaya çıkarıp rezil ettikten sonra? Selahattin arkadaşının omzunu okşadı. İşte bu cambazlıkların tam yeri geldi kara cehennem. Ben o cambazlıkları çoktan unuttum. Top desem belki belki. Demek biz bundan böyle baldırı çıplak zeybek takımına tabancayla maskaralık edeceğiz. Pek de maskaralık sayılmaz. 48 bin piyade tüfeği, 1 milyondan artık mazer mermisi, 8'i kamalı, 72'si kamasız top, 4 tane makineli tüfek. Ne olmuş bunlara? Bunlar şu anda Manisa ambarında bizi bekliyor. Yol boyunca adam toplayarak Yunan'dan önce yetişip kaldıracağız. Nasıl bu yarış? Biz buradan yarışa girinceye kadar Manisa'dakiler bunları salla sırt edip güvenilir bir yere taşıyamıyorlar mı? Taşıyamıyorlar. Aldığımız haber doğruysa Manisa'daki alay büsbütün dağılmış. Halk canının kaygısına düşmüş. Kendi malına bakmıyormuş ki senin silahını cephaneni düşünsün. Adam toplayıp yetişeceğiz de bunları kurtarmaya çabalayacağız. Hem de en geç öbür güne kadar. Öbür güne kadar bunca adamı nereden buluruz? Buluruz arkadaş. Seni nasıl bulduk? Asıl senin gibisini bulmak zordu. Evet cehennem. Şimdilik umudumuz eşkıyalarda. Eşkıyaya geldin mi? Bugün maşallah mübarek vatanımızın dağ taşı eşkıya. Ortalık kararınca 17. Kolordu Komutan Vekili Albay Bekir Sami Bey'in tedirginliği düpedüz öfkeye döndü. Selahattin'le Teğmen Faruk telgrafhaneye yerleşmişlerdi. Bir yandan çevredeki birliklere, noktalara, askerlik şubelerine Bekir Sami Bey'in Kolordu Komutan Vekilliğine atandığını bildiriyorlar, bir yandan Manisa'yı bulup mevki komutanı Ahmet Zeki Bey'i makine başına getirtmeye çalışıyorlardı. Telgrafçılar gece gündüz var güçleriyle uğraştıkları halde haberleşme bir türlü düzene girmemişti. Konuşmalar sık sık kesiliyor, seslenilse duyulacak kadar yakın bir yeri bulmak için yüzlerce kilometre dolaşmak, akla gelmez merkezlerin yardımını istemek gerekiyordu. Oysa bu saate kadar memleketin hiçbir köşesinde hiçbir çarpışma olmamış, düzeni bozacak hiçbir karışıklık baş göstermemişti. Düşman İzmir'den sonra girdiği köylerde, kasabalarda halka çok yumuşak, çok kibar davranıyor, rütbesine göre subayları selamlayıp bayrağa saygı göstererek Yunan ordusunun korkulacak bir kuvvet olmadığını yaymaya çalışıyordu. Millet İzmir'in işgali haberiyle içine düştüğü şaşkınlığı üstünden atamamış, donup kalma halinden henüz kurtulamamıştı. Bu sebeple yollarda göç karışıklığı, istasyonlarda birbirini ezen panik kıyameti yoktu. Daha hiç kimse yerini yurdunu, evini ocağını bırakıp eline geçeni, varsa atını arabasına, öküzüne eşeğine, yoksa sırtına yükleyerek yollara düşmemişti. Telgrafçılar Manisa'yı bir türlü bulamıyorlardı ama bazı önemli haberler veriyorlardı. Seferihisar, Gülbahçe, Çeşme'de bulunan küçük birlikler İzmir'e Yunan'ın çıktığını duyar duymaz dağılmışlar. Silahını atan savuşmuş. Menemen dünden beri karşılık vermiyor. 21 Mayıs'ta iki koldan Menemen'e yürüyen düşmana yerli Rum çetelerinin öncülük ettiği anlaşılmıştır. Yunan kuvvetlerine Çakalos adında bir binbaşının komuta ettiğini şimdi öğrendim efendim. Menemen'de hiçbir çarpışma olmadığı bildiriliyor. Yerli Rumlarla kasabanın bazı ileri gelen Türkleri önlerinde gayet büyük bir Yunan bayrağı olduğu halde düşman kuvvetlerini kasabanın dışında karşılamışlar. 17. Kolordo'nun Menemen'de bulunan 5. silah deposu düşmana sapasağlam teslim edilmiş. Düşmanın eline pek çok silah ve cephane geçmiştir. Şimdi haber aldım. Ayvalık'ı Kuşadası'na kadar İngilizler Yunan'a vermiş. 50-60 kilometre toprağın Yunan'a verildiğini halk söylemekte. Bir başka söylenti, bütün Aydın ili Yunan'ın olacakmış. Allah yardımcımız olsun. Şimdi İzmir'den gelen bir subay söyledi. Yunan İzmir'e bir haftadan beri aralıksız asker döküyormuş. Bunu söyleyen subayın kestirimine göre Yunan askerinin tutarı 100 bini aşkın. Ayrıca bir tümen de jandarma getireceğini duymuş efendim. Bunları bilgi için telledim. Aslını öğrenmek mümkün olamadı. Şimdi Kuşadası'nda İtalyan işgal mıntıkasındaki bir arkadaş yazdırdı. 20 Mayıs'ta Yunan komutanlığı İzmir'deki bütün subaylarımızı aileleriyle yollara dökmüşler. Çetelerin soygunundan Allah göstermesin, daha kötü işlerden korkuluyor. Selahattin bir yandan bu haberleri Bekir Sami Bey'e ulaştırırken bir yandan Manisa'yı arıyor, telgrafçılar daha bulamadık. Merak etmeyin bulacağız dedikçe, Kolordu Komutan Vekilinin bildirisini ele geçirdikleri bütün merkezlere ulaştırmalarını rica ediyordu. Bildiri şuydu. Yunanlılar girdikleri yerde silah cephane depolarını olduğu gibi bulduklarıyla övünüyorlar. Bu hal milletimiz için bir lekedir. Devletimizin düşmana kaptıracak ne bir tek silahı ne de bir tek mermisi yoktur. Binaenaleyh, bu gibi tehlikeye açık yerlerdeki bütün savaş araçlarının sırasında düşmana çevrilmek üzere memleketin içlerine çekilmesi her subayın, her memurun, her vatandaşın vatan borcudur. Hiçbir subayın, hiçbir erin silahını düşmana teslim etmemesi, kendisine esir vermemesi lazımdır. Böyle davranınız. Bu emri çevrenizdeki büyük küçük bütün birliklere ulaştırınız. Koskoca kolordu öylesine dağılmıştı ki, ikindiden bu yana hiçbir telgrafhane, yüzbaşıdan yukarı rütbede hiçbir subayı ele geçirip makine başına getirememişti. Bir çeşit yaverlik ödevi gören Cemil, dışarı çıkıp içeri girdikçe Bekir Sami Bey yüzüne bir şeyler araştırır gibi bakarak soruyordu. Ahmet Zeki Bey'den ne haber? Manisa'dan. Yeni bir şey yok efendim. Arasınlar. Arkasını kesmesinler. Her konuşmada savsaklayan asılır diyorlar mı? Diyorlar efendim. Desinler, unutmasınlar. Geç bırakanı vallah billah asarım. Çerkez Reşit Bey'den ne haber? Daha gelmedi efendim. Nerede kaldı bu adam? Gönderdiğimiz ulak mı bulamadı? Buldu da beri kim ayak sürüdü? Sen ne dersin? Bilmem ki albayım. Bekir Sami Bey yazdığı kağıdı uzattı. Şundan 5 kopya çıkartın lütfen. Birini bulun. Yarın kasabanın uygun yerlerine asılsın. Cemil kağıdı alırken gülümsüyordu. Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'nın verdiği emri öğrendi öğreneli yüreği rahattı. Emir şuydu. Hemen Manisa'ya yetişirsiniz. İzmir'den çekilebilen erlerle subayları toplar, yeniden birlikler düzenlersiniz. Son kerteye gelmeden Yunanlılarla çarpışmamaya bakarsınız. Bu emir cehennem topçu için açıktı. İyice bunalmadan çarpışmak yok demek, bunalırsanız çarpışın demektir. Hele Şevket, Turgut Paşa'nın son sözü meseleyi büsbütün açıklıyor. Ben de Genelkurmay Başkanı Cevdet Paşa'da sizden bunu bekliyoruz. Paşaların bekledikleri çarpışmamak değil, ancak çarpışmak olabilirdi. Daha doğrusu bunu böyle anlamak, içinde bulundukları durumun kargaşalığında Cemil'in hoşuna gidiyordu. Bekir Sami Bey'in astırmak istediği bildiri, bugün Haydar Çavuş Camisi'ndeki öğle namazından sonra Bandırmalılara söyledikleriydi. Cemil hemen yazmaya girişti. Bandırmalılar, dinimizde gavurla vuruşmak Tanrı buyruğudur. Peygamber Efendimiz, mübarek bellerine mübarek kılıçlarını kuşanıp savaşa girdiler. Bedir'de mübarek dişleri düştü, çünkü ok değdi. Yurdu düşman bastı mı, Müslüman olanlar birleşip karşı çıkacak. Aramızdaki geçimsizlikleri unutacağız. Kardeş olmanın zamanıdır. Sinmekte hiçbir fayda yok. Dini bir uğruna yapışırsak, bize Yunan değil, 7 kral dayanamaz. Bu zamana kadar ne olduysa oldu. Evet, eski hükümet, diyelim ki dünya savaşına girmekten suçludur. Ama Yunan'ın İzmir'e çıkmasında suç kimin? Biz bugün durduğumuz yerde saldırıya uğradık. Ya boyun eğip, ırzı, namusu, canı, malı düşman ayağı altına bırakacağız ya da davranıp dikileceğiz. Ben Bandırma milletini yiğit bilirim. Bandırmalıların erliğine güvenmesem, böyle karışık bir sırada kolordu komutanlığını hiç üstüme alır mıydım? Bugün camide birisi ayağa kalktı. Silah yok, asker yok, neye karşı duracağız? Duyduğumuz doğruysa Yunan İzmir şehrinden dışarı çıkmayacakmış dedi. Bu ne demek? Ya bozguncu ya da bilgisiz demek. İşte aldığım son telgraf. Yunan yürümektedir arkadaşlar. Yunan şu anda menemenimizi almaktadır. 2 saatten beri Manisa'yı bulamıyoruz. Düşman doğrulttu geliyor. Ben yarın kolordunun başına gideceğim. Askerime, silahıma son derece güvenim var. Ama ordu tek başına dövüşemez. Millet tutmayınca ordu ne yapsın? Hep kalkacaksınız. 7'den 70'e silaha sarılacağız. Ateş boylarında çarpışanların sevabı ne kadarsa, onlara cephane, yiyecek yetiştirenlerin sevabı belki daha da çoktur. Aldığım telgraflarda yerli düşmanların çeteler kurdukları, köyleri basıp kadınlarımıza saldırdıkları, saçı bitmemiş yavruları süngüledikleri bildiriliyor. Biz karşımızdaki Yunan ordusuyla mı boğuşacağız, gerimizdeki köyleri mi savunacağız? Bu iş sizlere düşer arkadaşlar. Sevgili bandırmamızın düşman ayağı altında kalmasını istemiyorsak, düşmanı uzaklarda karşılamalıyız. Herkes birbirini güçlendirsin. Kimse kimseye umut kırıcı laf etmesin. İnsan bilmeden bozguncu olur ki Allah göstermesin. O saat dinden çıkar. Cemil yazıyı yazarken bu bildirilerin astırılması işi için Asker Emeklileri Derneği'ndeki Hasan Efendi'yi düşünmüştü. Hasan Efendi kahvehaneyi kapatmak üzereydi. Cemil'in belindeki tabancayı görünce yüzü sevinçle parladı. "Bekir Sami Bey, sizi alışverişten caydırdı galiba. Çok iyi. Dönüp gelmediğinizden anlamıştım. İyi evet. Zararın neresinden dönülse kârdır. Tüccarlığa başlamanın sırası değildi. Bavulu birazdan getirecektim. Yarın bir ara uğrayın. Kiraladığınız yelkenliği birine devredelim." Cemil gülümsedi. "Yelkenli melkenli yok efendim. Size şey için öyle söylemiştim." "Hay siz çok yaşayın emi. Hadi gelin birer kahve içelim. Teşekkür ederim. Bir şey yemediniz mi daha? Komutanla birlikte yiyeceğiz. Bir yere davetliymişiz." "Evet Emin Bey'e. Biraz önce Hayrettin Bey'le buradan geçtiler. Bekir Sami Bey'e geliyorlardı. Yanındalar. İyi öyleyse. Biz buradan doğru Emin Bey'lere gideriz. Hele kahveleri içelim." "Senden bir ricası var komutan beyin." "Neymiş? Baş üstüne." Cemil kağıtları çıkardı. "Şunları yarın kasabanın uygun yerlerine astırmak istiyor. Birini bulalım. Gerekirse biraz para da veririz." "Parada neyin nesi? Ben yaptırırım." Hasan Efendi kağıtları alıp cebine soktu. Ne yazılı olduğuna bakmamıştı bile. Cezveyi sürerken sordu. "Reşit Bey'den haber var mı?" "Daha yok." "Neredeyse gelir. Eğer haberciye bir şey olmadıysa." "Bir şey olmak da yazılı mı Harta'da?" "Yazılı evet. Bereket versin eski kulağı kesiklerdendir. Keçesini sudan belki çıkarır." "Reşit Bey gelmez diyorlar." "Kendisi gelmese de güvendiği birini gönderir %100. Böyle sıralarda saklanacak adamlardan değildir." "Başka kimler var bandırma dolaylarında işe yarar?" "Ne gibi?" "Eli silah tutan gözü pek." "Namuslu adamları mı sordunuz, eşkıya takımını mı?" "Namuslu nasıl olsa bizden." "Anladım. Başta Ahmet Anzavur var. Anzavur'un adamlarından Şah İsmail var. Darıcalı Çerkes Hasan var. Çerkes Şevket var. Bunlar eskiden beri Reşit kardeşlerle geçinemediklerinden onun bulunduğu yere gelmezler de gelemezler de. Biga çevrelerinde Kara Hasan adında biri dolaşıyor. Avanak bir herif. Yanında Supi adında İstanbullu biri varmış, akıl hocası. Çetesi büyüyecek mi?" 200 kişi diyorlar. Atlı, yaya." "Eşkıyanın atlısı yayası mı olur? Bakarsınız atlanmış, bakarsınız yaya kalmış. Çetenin adı Kara Hasan çetesi ama asıl iş Kürt Mehmet Çavuş denilen rezilde. Bu Mehmet Çavuş'un kıyıcılığını çok kötü söylüyorlar. Akıllıymış az biraz. Eşkıyanın akıllısı olmaz ya. Biraz adamlık bulaşmış diyelim. Kendisi arkada duruyor da Kara Hasan'ı ileri sürüyor. Sizin anlayacağınız davul Alık Hasan'ın boynunda, çomak bu Kürt Mehmet Çavuş'un elinde.